Geçen hafta hatırlayan varsa Uğur abi 10 buyruklardan bahsetti ve bunun üzerine biraz hani kısa bir seri yapalım diye düşünmüştüm. O zaman ben birkaç hafta önce aslında çok ilginç bir şey öğrendim 10 buyruklar hakkında. Hani çoğumuz belki ezberden veya işte en azından ne olduğunu biliyoruz şu 10 buyruklar. Üçüncüsü şöyle diyor: Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır, diyor. Hani bu biraz ağır bir söz geliyor değil mi? Yani çoğu kişi normalde bunu şey olarak yani küfür etmeyeceksin diye anlıyorlar. Veya işte yani ağzından kötü bir söz çıkmayacak ve tabii ki bu şeyler doğru, bunu biliyoruz başka kutsal kitabın başka yerlerden bunun doğru olduğunu biliyoruz. Ama aslında birkaç hafta önce öğrendiğim çok ilginç ve çok güzel şey bu ağzına alma asıl kelime aslında çok daha geniş. Yani tamam bir şey söylemek ama asıl anlam daha çok bir şey taşımak anlamını geliyor İbranice'de. Ve bir yorum olarak bu herhalde işte yani ağzına Rabbin sözünü kötü bir şekilde kullanmayacaksın diye algıladıkları için, anladıkları için böyle çeviriyorlar hem İngilizce hem de Türkçe. Ama aslında onun anlamı çok daha geniş. O zaman biz belki şöyle bunu çevirebiliriz ve bunun üzerine biraz düşüneceğiz. Şöyle dediğini anlayabiliriz: ağzına Tanrı'nın Rabbin adını boş yere taşımayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere taşıyan cezasız bırakmayacaktır. Yani biraz daha geniş bir anlamı var burada, değil mi? Yani Rabbin adını boş yere taşımayacaksın diyor. Yani peki bu ne anlama geliyor? Yani Rabbin adını taşımak ne anlama geliyor? Ve bunun üzerine biraz düşünmek istiyorum. Ve Kutsal Kitabın ta başlangıcından sonuna kadar yani yaratılıştan vahiy bölümüne kadar bunu biraz bakacağız. Rabbin adını taşımak, Rabbin adını boş yere taşımak ne anlama geliyor diye bir bakacağız. O zaman hikayemiz Aden bahçesinde başlıyor. Ve ilginç ve güzel bir şey var. Aslında Kutsal Kitap'ta Aden bahçesi anlayışı biraz antik çağlardaki tapınaklara çok benziyor. Yani tapınaklar ve egemenlikler. Hani antik çağlarda bir kral kendi krallığının sınırlarını çizmek istediğinde o sınırlarda kendisinden veya kendi ilahından farklı putlar, heykeller yapıp oraları dikerdi. Hani aynen bugün Fransa'ya, Bulgaristan'a girdiğinde işte hoş geldin Fransa'ya, hoş geldin Bulgaristan'a filan yazan işaretler olduğu gibi o günlerde kendi suretinde veya onların tanrısının suretinde bir heykeller koyarlardı. İşte siz şimdi bu tanrının, bu kralın bölgesine giriyorsun diye herkes anlasın. Peki bizim Tanrımız kendi egemenliğinin nerede olduğunu göstermek istediğinde ne yaptı? Şöyle okuyoruz Kutsal Kitap'ta. Şöyle okuyoruz. Diyor, Aden bahçesini kurdu ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Ve bu ayet Hristiyanlar için ve Hristiyanlık için son derece önemli. Buradan bir sürü şeyler anlıyoruz. Mesela herkes, her insan eş değere sahip olduğunu bundan anlıyoruz. Ama ilginç olan Tanrı insanı kendi suretinde. Yani aynen o gün eski antik çağlardaki krallar yaptığı gibi onlar cansız heykeller, cansız putlar sınırlarda koydukları gibi Bizim Rab Tanrımız yaşayan, kendi suretinde yaratılmış harika heykeller. Yani biz insan topraktan yarattı. Ve Aden bahçesinde başlayarak bütün dünya yayacaksınız. Ve siz nereye gidersiniz? Benim egemenliğim orada olacak, dedi Tanrı. Hani şöyle diyordu atalarımıza. Atamıza kutsayarak, verimli olun, çoğalın, dedi. Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Bütün canlılara egemen olun, dedi. Yani kendi suretimde sizi yarattım. Bu dünya size devrediyorum. Sizin bir sorumluluğunuz olacak. Ve siz bu dünyanın hepsine gideceksiniz, dolduracaksınız. Ve orada benim benzeyişimde yaratıldığınız gibi işte orası da Rab'be ait olduğunu göstereceksiniz. İlan edeceksiniz gibi söyledi. Yani siz nereye gidersiniz? Orası benim, orası benim yarattığım diyor Tanrı bize. Hani sanki Tanrı asıl kral, onun yarattığı, onun sahip olduğu egemenliği ise bize temsil, bize teslim etti. Ve biz artık onun temsilcileriyiz. Biz dünyada Rabbi temsil ediyoruz. Bizi bütün yetki verdi. Bütün hayvanlar, bütün diğer canlıların üzerine bize yetki verdi Tanrı. Bağışladı. Yani bu kavramlar işte krallar, heykeller, tanrılar, belki biraz temsilciler, belki biraz eskiden kalma gibi bir düşünce olduğu için biraz daha çağdaş dile anlatayım. Çünkü çağdaşta buna çok benzeyen bir şey var. Yani bir krallık, bir devlet, belki birisi atıyor, başka bir yere gönderiyor onun temsilcisi olarak. Buna ne diyoruz? Elçi diyoruz. Büyük elçiler var, elçiler var, büyük elçiliği var. Bir elçi nedir? Bir elçi kendi memleketinden gönderilen, tayin alan başka bir yere gidiyor ve kendi devletini oraya temsil ediyor. O elçinin ağzından hangi sözler çıkıyorsa sadece kendi adını söylemiyor. Devletin adını söylüyor. Halkının adına söylüyor. O zaman iyi bir şey söylüyorsa bütün halkını, bütün devleti onur kazandırıyor. Oysa kendini rezil ediyorsa, gidip sokaklarda sarhoş olup bağırıyorsa, kötü laflar atıyorsa rezil olur. Hem kendisi hem de onu gönderen ve onu görevlendiren devlete hem de kendi halkına, kendi memleketine büyük bir rezalet içinde dönecek. Aynı zamanda biri o elçiye nasıl davranıyorsa sadece o kişiye değil, onu temsil ettiği devlet ve halkına karşı davranmış gibi oluyor. Mesela bugünlerde belki bazı Çinli elçilere karşı bir şeyler yapılıyorsa ve Çin devleti bunu hiç hoş görmüyor. O zaman işte diyorlar işte yani siz bizim elçilerimizi ne yaptıysanız bize karşı yapmış sayılacak diyor. O zaman bir elçi göndereni temsil ediyor. Kendi öz iradesi var. Ama aynı zamanda o ne yaparsa, ona karşı ne yapılıyorsa kendisine değil, gönderen devlet ve halkına yapmış gibi sayılıyor. Benzer şekilde büyük elçiliğe girdiğinde, hani mesela Ankara'ya gidersen, orada İspanya büyük elçiliğine girdiğinde Türkiye'den ayrılıp İspanya toprağına girmiş sayılıyorsun. Artık Türkiye'nin kuralların altında değil, İspanya'nın kuralların altındasın gibi sayılıyor. Yani bir elçinin evi, bir elçinin büyük elçiliği neredeyse aslında o sanki o ülke değil, onun gönderen ülkenin bir parçası gibi sayılıyor. Ve bunu biraz sonra döneceğiz. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Belki bir elçinin üzerine onu gönderen, onu atayan ülkenin bir bayrak var. mutlaka işte onun arabasında böyle simgeleyen bayraklar var. Ve sanki o zaman o ülkeyi taşıyor. O ülkenin adını taşıyor bu elçi. O zaman onun adını, birinin adını taşımak, onları böylece bir elçi gibi onları temsil etmek anlamı geliyor. Yani Tanrı'nın tasarısı neydi dünya için? Bizi, hepimizi, bütün insanları elçi olarak atadı, bizi tayin etti, buraya gönderdi. Biz neredeysek cennetin bir parçası, cennetin toprakları gibi sayılıyor orası ruhsal şekilde. Bize ne yapılıyorsa Tanrı'ya yapmış sayılıyor. Biz de ne yapıyorsak Tanrı adına yapıyoruz gibi. Hani Tanrı'nın dünya için tasarısı böyleydi. Ama tabii ki biliyoruz ki dünyamız pek iyi bir yer değil. Yani her yer Tanrı'nın görkemiyle, Tanrı'nın elçileriyle dolmuyor bu arada. Peki ne oldu dünyamıza? Ne oldu? Yani şöyle diye düşünebiliriz belki, kötü bir elçi. Yani işte ben hani ne bileyim İspanya'dan Türkiye'ye geldim. Bana çok güzel bir araba verdiler. Güzel bir ev verdiler. Güzel bir yetki verdiler. Türkiye'nin yasaları bana uymaz. Benim için değil. Onlara uymam gerekli olmuyor diye düşünerek istediğini yapabilir. Her şey yapabilir burada. Birisine bir cinayet işleyebilir, biri öldürebilir, sarhoş olabilir, istediğini yapabilir. Kendini istediği şekilde rezil edebilir. Çünkü öyle bir yetkisi var. Ama peki o zaman onu gönderen devlet nasıl davranır? İşte bu bizim adamımız değil derler. O yetki ondan alacak. Cezasız bırakmayacak onu. Belki bile vatan hain bile ilan edecek onu. Ama sanki biz öyle davrandık. Yani bizi gönderen onurlandırmak, onun isteğine göre yaşamaktansa, işte yani biz daha büyük oluyoruz. Bizde yetki var. Biz istediğimizi yapabiliriz. İstediğimiz gibi yaşayabiliriz diye düşünmüştük. Ve bu herkes için geçerli oluyor. Yani Rabbin büyüklüğünü temsilci olarak, Rabbin büyüklüğünü temsil etmek yerine kendimizi büyük göstermeye çalışıyorduk. Peki, bizim durumumuz nasıl şimdi? İyi mi? Zannetmem. Biz dünya baktığımızda her yerde kirlilik var, hastalık var. Kimisi tokluktan, kimisi açlıktan ölüyor. Yani biz kendimizi büyük göstermeye çalışarak dünyamızı mahvettik. Dünyamızı Tanrı'nın yarattığı harika tapınağı, toprakları çöplüğe dönüştürdük arkadaşlar. Vay halimize. Çok zor. Biz rezil duruma düştük. Ama Tanrı dünyayı, yarattığı insanları sevdiği için bizi bu hale bırakamadı. Bizi hemen cezalandırmak istemedi. Bize çağırıp işte yani tamam siz kötü bir şekilde yaşadınız, kötü bir şekilde davrandınız ama tövbe edersiniz. Yine de benim elçilerim olabilirsin diye bize göstermek istedi. Öylece davrandı ve ilk olarak çok küçük, çok zayıf, çok zavallı bir halk seçti. Kendi büyüklüğünü ve kendi iyiliğini ve kendi affını göstermek için. Ve bu halkın adı İsrail'di bildiğimiz gibi. Ve İsrail halkı Mısır'daki kölelikten kurtardıktan sonra şöyle dedi. Bunu Mısır'dan çıkış bölümünde okuyoruz. Ayetler zaten ekranda olacak. Şöyle diyor İsrail halkını. Şimdi sözümü dikkatle dinler. Antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım olacaksınız diyor Rab Tanrı. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. İşte burası bana ait diyor. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız diyor. Yani başka herkes yozlaşmaya, kötüye gidiyor ama siz bambaşka, tamamen farklı bir şekilde yaşayacaksınız diyor. Siz benim gerçek elçilerim gibi yaşayacaksınız. Gerçekten benim iyiliğimi, gerçekten benim bereketimi, gerçekten benim gücümü, gerçekten benim devletimi, benim krallığımı dünyaya siz temsil edeceksiniz diyor. Ki insan size baktıklarında beni görecekler. Arkandaki, size görevlendiren, sizi tayin eden Tanrı'yı görecekler diyor. Yani kısacası burada şöyle diyor, benim için kahinler krallığı kutsal ulus olacaksınız diyor Tanrı. Ne diyor? Benim adımı siz taşıyacaksınız diyor Tanrı İsrail halkına. Ve dolayısıyla bu kural veriyor. Bu üçüncü kural, ilk iki kural işte Tanrı benim, bana tapınacaksınız ve sadece bana tapınacaksınız. İkincisi de put yapmayacaksınız. Yani hepsi Tanrı'nın tapınışıyla ilgili oluyor. Üçüncüsü de Rabbin adını boş yere taşımıyorsunuz. Yani siz kötü elçiler gibi davranmayacaksınız. Siz kendi adınızı taşımıyorsunuz. Siz benim adımı taşıyorsunuz. Beni temsil ediyorsunuz diyor Tanrı burada. Ve tabii ki demin anlattığım gibi bu yüzden diyor Rabbin adını boş yere taşıyan cezasız bırakılmayacak. Aynen bir devlet kötülük yapan bir elçiye nasıl davranıyorsa, nasıl cezalandırıyorsa, Rabbin adını boş yere taşıyanları rahat öyle cezalandıracak. Ve birkaç ayet, birkaç bölüm sonra şöyle diyor Rab, yine de Rabbin adını taşımakla ilgili oluyor burada. Bu başkahinin giysilerini anlatıyor. Şöyle diyor, saf altından bir levha yap ve üzerine mühür uyar gibi Rab'be adanmıştır sözünü oy. Lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla. Harun yani başkahin onun alnında taşıyacak. Yani ne yapıyorlar? Böyle bir yuvarlak bir şey yapıyor, onun üzerine Rab'be adanmıştır yapıyorlar ve ta ki fiziksel bir şekilde başkahinin kafasına koyuyorlar. Öyle. Ve sonra anlatıyor nasıl yaptıkları ve burada çok ilginç bir kelime var. Kutsal tacın lefasını saf altından yaparak üzerine muhur oyar gibi Rab'be adanmıştır sözünü yazdılar. Yani bu şey bir taç gibiydi. Büyük bir onurdu Rab'dan, Rab'be adanmak. Ama İsrail halkından sadece tek bir adam buna yapabiliyordu. Başkahin ancak. Yani fiziksel bir şekilde başkahin Rab'in adını taşıyordu. Simgesel bir şekilde Rab İsrail'i seçti ve siz benim halkım olacaksınız, beni temsil edeceksiniz dediği gibi onlar da ruhsal bir şekilde kafalarında, anılarında Rab'in adını taşıyorlardı. Ama Kutsal Kitab'ın hikayesini biliyorsak, biliyoruz ki İsrail bazen iyi elçi ama çoğu zaman kötü elçi gibi davrandılar. Çoğu zaman Rab'in büyüklüğünü göstermektense kendilerini büyütmeye, büyük göstermeye çalıştılar ve pek başarılı olamadılar. Yine de rezalet içinde ülkeden Rab onları kovdu. Onları cezalandırmak için ve onların kendisine dönmelerini sağlamak için. Ama hamdolsun Tanrı bir gün mükemmel bir baş elçi, bir baş kahin geleceğini söyledi. Kendisini tam %100 temsil eden, kendi adını mükemmel bir şekilde taşıyan hem Tanrı hem de insan olacağını, bir aracı göndereceğini vaat etmişti. En büyük elçi, en büyük elçiliği Tanrı'nın kendisi bize geldi. İsa Mesih'te. İsa Mesih'te. Ve geldiğinde dünyadaki kendilerini büyük düşündüğü insanlardı. Pilatus, vali, imparatorlar, Diyanetteki büyükler ne yaptılar? O sanki bizim egemenliğimizi çalmaya gelmiş diye korktukları için onu öldürdü. Tanrı'nın gönderdiği iyi elçi, kötü elçiler tarafından öldürüldü. Ve mezara kondu. Ve 3 gün sonra Tanrı bu rezalet olamaz dedi. Ve İsa Mesih ölümden dirilti. Dirilti. Ve biz ne zaman İsa Mesih'e gelsek, aynen İsrail halkını yaptığı gibi bize yapıyor. Bize ruhsal bir elçilik görevi bize veriyor. Merhametini gösteriyor bize. İsa Mesih bizi kendi utancımız ve rezaletimizden kurtardı. Onları yok etti çarmıta. Hamdolsun. Ve Tanrı İsrail halkına görev verdiği gibi bize de görev veriyor. Bize de aynısını söylüyor aslında. 1. Petrus da şöyle diyor. Ve sanırım bunu İsrail'e dediğimle yan yana ekranda olacak. Şöyle diyor. Siz imanlılar seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zaman halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zaman merhamete erişmemiştiniz, şimdi ise merhamete eriştiniz diyor. Ya çok benzerlik var değil mi? İsrail'e söylediği gibi öz halkı oluyoruz artık. Biz de kralların kahinleriyiz artık diyor. Biz de seçilmiş suyuz diyor. O zaman bu Rabbin adını boş yere taşımayacaksınız dediği emir bize de geçerli oluyor. Evet Tanrı bizi onurlandırıyor. Aynen İsrail halkıyla yaptığı gibi. Ama aynı şekilde bize sorumluluk veriyor. Tamam adımı size bağışladım. Siz benim elçilerimsiniz diyor. Ama ona layık bir şekilde yaşamanızı istiyorum diyor. Ve birkaç kelime vardı işte bu adı taşımak, mühürlenmekle ilgili. Ve yeni antlaşmada buna çok benzer cümle, ayetler var. Mesela Paulus Efeslilere şöyle yazıyor. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Yani bu Rab'be adanmıştır sözcük de mühür gibi mühürün oyarcasına yazıldığı gibi kutsal ruh bizi böylece mühürlüyor iman ettiğimizde. Ne demek? Tanrı bize kendi yetkisi veriyor. Kutsal ruhunu veriyor. Ve vahiy bölümü geldiğimizde simgesel bir şekilde herkesin üzerine bir yazı olduğunu görüyoruz. Kimisini başların üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Yani mahvedenler. Ama kurtulacak olanların adlarında kendisinin yani İsa'nın ve babasının yani Tanrı'nın adları yazılıydı. Yani ruhsal şekilde bu dünyada artık 2 tarz insan var. İmanla İsa Mesih takip etmeye çalışan, İsa Mesih tarafından tayin edilen insanlar ve İsa Mesih bilmeyen ya da İsa Mesih'e karşı olan, mahvegiden insanlar var. Ve ruhsal bir şekilde hepimizin anılarımızda Rab'be ait, Rab'be adanmış veya şeytana adanmış diye bir yazı var. Çok teşvik edici bizim için, çok korkunç başkalar için değil mi? Ve tabii ki bu mühürler sona kadar sürdürülmez. Birisi İsa Mesih'e iman ettiğinde onların alnındaki mühür çıkarıyor ve İsa Mesih'e adanmış mührü takıyorlar. Ve biz bu yüzden müjde paylaşmayı seviyoruz, ilan etmeyi seviyoruz. Evet, bir gün Rab gelir ve kötü elçiler cezalandıracaktır. Ama o güne kadar tövbe fırsatı var bizim için, onlar için. Çünkü biz de onlardan farksız değildik. İsa Mesih de bizi atadı, bize görev verdi ve bizi dünyaya yolladı. Şöyle diyor, gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin diyor. Hani İsa Mesih, ben baş elçisiyim diyor. Ben devlet adamıyım diyor. Ben cumhurbaşkanıyım diyor İsa Mesih. Sizi atıyorum ve gönderiyorum diyor. Size tayin veriyorum. Bizi yetkilendiriyor. Kendi yetkisiyle. Bize çok güven veriyor. Bizi onurlandırıyor. Ve tabii ki İsa Mesih başelçimiz dünyadayken dünyanın ona karşı yapmadıkları kalmadığı gibi bize de benzer şekilde arada sırada davranırlarsa şok olmayalım arkadaşlar. Çünkü elçilerin işlerindeki bölümünde şöyle bir hikaye var. Petrus ve Yuhanna bir adam için dua ediyor. O aniden şifa alıyor. Hani felçli yürüyor, hopluyor, zıplıyor, Rabbi övüyor. Ama Diyanettekiler ondan hiç hoşlanmadılar. Ve şöyle bir şey okuyoruz. Elçileri içeriye çarpıp kamçılattılar. Ve bu hafif bir ceza değil. İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Hani yine de İsa'nın adı var burada. Onların anılarında olduğu için onların ağzından çıkmaktan vazgeçemezler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Kamçılandılar. Daha büyük bir ceza size çarptıracağız dedikleri halde İsa Mesih'in adını boş yere taşımadıkları için sevinç içinde oradan, o mahkemeden ayrıldılar. Arkadaşlar. Evet, bazen dünya bize karşı gelecek. Bazen zor zamanlar olacak. Ama Rab'bin adını onurlu ve saygılı bir şekilde taşıdığımızı biliyorsak, huzur ve sevinç olacak bunun ardından. Biliyorlardı ki elçiye karşı yapılan şeyler sadece elçiye karşı değil, onu gönderen devlet, onun gönderen bütün memleket ve halkına karşı yapılmış gibi sayıyor. Ve Tanrı bu şeyler bir gün hafife almayacaktır. Bir gün onun cezasını vereceğini biliyorlardı. Ve bu onlara güven verdi. Onlar kendi ellerine, ya işte o zaman biz devlete karşı ayaklanma düzenleyeceğiz demediler. Demediler. Çünkü biliyorlardı ki bir gün adil yargıç olan Tanrı doğru bir şekilde adaletle yargılayacağını her şey ve herkesi. O zaman bize karşı bir şey yapılıyorsa bunu Rab'bin ellerine bırakalım ve sevinelim Mesih'in adını taşıdığımız için. Ve Kutsal Kitabın tam sonunda yeni Kudüs gökten indiği zaman, yeni yaratılışın içinde olduğumuz zaman şöyle harika bir ayet var. Bu kutsal kitabın neredeyse son ayetidir. Şöyle diyor. Biz, yani kurtulmuş olanlar, onun yüzünü görecek. Tanrı'nın yüzünü görecek. Anlarında onun adını taşıyacaklar. Yani hepimiz o gün birbirimize bakacağız. İşte yani Rab'be aitsin. Evet biliyordum işte Rab'be adanmış diye bir yazı olacak gibi. Nasıl olacak bilmiyorum ama o gün hepimiz tam Rab'be adanmış olacağız. Yani biz insanlar olarak kutsal kitabın hikayesinin tümüne baktığımızda biz insanlar Rab'in adını taşımak, onun egemenliğini, onun gücünü, onun iyiliğini temsil etmek üzere yaratıldık. Ona çağrıldık. Ve ancak bunu yaptığımızda tam yaşayacağız, tam tatmin olacağız, tam sevincin içinde olabiliriz. Ama peki, güzel bir ilahiyat. Kutsal kitabın sözleri güzel ama bizim hayatımıza nasıl dokunmalı? Bizim hayatımızı nasıl değiştirmeli bu sözler? Ve birçok şey düşünüyorum. Vaktimiz çok fazla kalmadı ama birkaç şey bir paylaşalım. İsrail'de hatırlarsanız başkahin ancak Rab'be adanmış sözünü taşıyabildi. Şimdi ise Mesih sayesinde hepimiz o adı taşıyoruz. İsa Mesih ve babamızın adını taşıyoruz. Boş yere taşımayalım tabii ki. Ama İsrail'de başkahin olmak en büyük, birinin kazanabildiği en büyük itibar, en büyük onur oldu. Onlar sürekli Tanrı'nın huzurunda olmak isterlerdi. Bu ayrıcılık hepimize verildiği için, peki biz her zaman Tanrı'nın huzurunda olmak istiyor muyuz, arzuluyor muyuz böyle? Bu onuru tam kullanmak, tam yaşamak istiyor muyuz arkadaşlar? Biz Tanrı'ya aitiz ve istediğimiz zamanlarda onun huzuruna girebiliriz. Ve özellikle bu zor dönemde evlerimizde kapalıyken bundan çok daha fazla, bu ayrıcılıktan çok daha fazla faydalanalım arkadaşlar, yaşayalım. Benzer şekilde demek ki kim Tanrı'ya, İsa Mesih'e iman ettiyse Tanrı tarafından onurlandırıldı, taçlandırıldı aynen başkahin gibi. O zaman ekrandaki kardeşlerimize baktığımızda ne görüyoruz? İşte şu kardeş bana karşı şöyle davrandı, işte şu kardeş iyi değil. Onu sevmiyorum, biz onunla konuşmuyoruz diye düşünüyor muyuz? Yoksa evet, o da Tanrı'dan onur aldı mı düşünüyoruz? Çünkü bir gün Tanrı'ya karşı saygısızlık yapan, ister küfürle, ister davranışla, ister kardeşine karşı hatta yapanlar cezasız bırakılmayacak. Peki biz bu konularda boş yere Rab'bin adını taşıyor muyuz? Yoksa baş elçimiz olan İsa Mesih davrandığı gibi, Rab lütfen onlara affet söylediği gibi davranıyor muyuz kardeşlerimize karşı, özellikle biri bize karşı günah işlediğinde? Yani kardeşlerimize karşı geliyorsak dikkatli olalım. Çünkü Tanrımıza karşı gelmiş oluruz gibi oluyor. Onlar Tanrı'yı temsil ettikleri için. Büyük bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk da var Rab'bin adını taşımakla. İsa Mesih bizi pak kıldı. Biz elçiler olarak atadığımızda bize yeni güzel bir kıyafet verdi. Rab'bi temsil ediyoruz. Paklığımızı korumaya çalışalım. Günah işlemeyelim, eski hayatımıza dönmeyelim arkadaşlar. Biz Rab için yaşıyoruz. Rab bizi onurlandırdıysa, Rab bizi pak kıldıysa, biz de paklığımızı en iyi şekilde sürdürmeye çalışalım. Giysilerimizi kirletmeyelim arkadaşlar. Başka bir sorumluluğumuz var. Biz Tanrı'yı temsil ettiğimiz için biri bize karşı nasıl davranıyorsa Tanrımıza karşı davranmış gibi oluyor. Yani biz de Tanrı gibi davranmamız gerekiyor onlara karşı. Bu nasıl oluyor? İsa Mesih'ten sürekli örnek almamız gerekiyor. Biri bize hakaret ediyorsa onlara bereketliyoruz. İsa Mesih şöyle yap, yani söyledi ve yaptı. Düşmanınız için dua edeceksiniz diyor. Onlara bereketleyeceksiniz. Davanız Tanrı'ya bırakacaksın diyor. Biz insanlar hakkında kötü konuşmuyoruz. Biz dedikodu yapmıyoruz. Biz onları yok etmeye çalışmıyoruz. Biz hiç kimseye sürçme taşı olmaya çalışmıyoruz. Çünkü biz Tanrı ve onun egemenliğini temsil ediyoruz. Dünya bize bakıyor. Dünya zaten bize karşı, zaten bizim düşmemizi istiyor. O zaman biz zor durumdayken özellikle gerçekten Tanrımızı iyi bir şekilde yansıyor muyuz, temsil ediyor muyuz diye bir düşünelim. Ve tabii ki arada sırada istemeden günahlar işliyoruz. Ama o zaman bol, merhametli, afle dolu olan Tanrımıza gelip tövbe edebiliriz ve ondan af alabiliriz ki biz de başkalara aynı af gösterebiliriz. Aynı zamanda elçi olduğumuz için yetkimiz var arkadaşlar. Diyor kutsal ruh tarafından mühürlendiniz. Biz kutsal ruh aldık. Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın konusu biziz. Biz neredeysek Tanrı'nın egemenliği orası. Cennet orasıdır. Demek ki biz ne zaman birisi bereketliyorsak, birisi için dua ediyorsak, kutsal ruh tarafından Tanrı belki çalışır. Biz başkalar için peygamberlik edebiliriz. Başkalar için dua edebiliriz. Başkalara şifa verebiliriz. Tanrı bu yetki, İsa Mesih bizi yetki verdiği için, bizi tayin ettiği gibi biz İsa Mesih'in adını, yani İsa Mesih'e layık bir şekilde, İsa Mesih'den ne zaman bir şeyler istesek kesinlikle verecek diyor. Büyük bir onurumuz, büyük bir sorumluluğumuz ve büyük bir yetkimiz var arkadaşlar. O zaman üçüncü buyruk, Rabbin adını boş yere taşımayacaksınız. Ne anlama geliyor? Onurumuz var, sorumluluğumuz var ve yetkimiz var artık. Ve tabii ki biz şimdi Rabbin sofrasını hep beraber kutlayacağız. Neden beraber kutluyoruz? Neden tek başına kutlamıyoruz? Çünkü biz bir aileyiz. Biz Tanrı'ya aitiz. Beraberliğimizi göstermek ve dünyaya yansımak çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda biz kendimizden hiçbir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Bütün bizim gücümüz, bütün bizim kurtuluşumuz Tanrı'dan ve özellikle baş elçimiz olan İsa Mesih'ten geldiğini bildiğimiz için şimdi onu anımsamak ve onun ölümünü ve dirilişini kutlamak istiyoruz beraber.